Ayrım 5.
Sayfa 71. Üçüncü perde sırasında herkesi rahatsız edecek şekilde durmadan kıpırdadı, esnedi, sağa sola sallandı, konuştu. Sonunda ayağa kalktı ve uzun adımlarla yürüdü. "Yok efendim, nafile," diye yüksek sesle ilan etti. "Benden buraya kadar. O kadar zengin değilim." Bir bilenine sorarsan. Sivri dilli Kerubini'ye değeri kuşkulu bir bestecinin partisyonu konusundaki fikri soruldu. Bunun Mehul'e ait olduğu söyleniyordu. Meçhul bir besteci partisyonu ona bizzat getirmiş ve endişeyle yargısını beklemişti. Kerubini partisyonu hızla gözleriyle taradı. "Bu Mehul'ün değil," diye seslendi. "Onun olamayacak kadar kötü." Besteci, "Ya benim desem inanır mısınız Monsieur Kerubini?" diye kıkırdadı. Huysuz ihtiyar, "Yo," diye kestirip attı. "Sizin olamayacak kadar iyi." Franz ne yapıyorsa kesinlikle doğrudur. Schubert, Franz Peter Schubert, 1797-1828. Melodileri, armonileri ve leitleriyle sevilen, müziği romantik, coşkuyla dolu olmasına karşın klasik okulun biçimleri içinde yapıt veren Avusturyalı besteci. Viyana'daki küçük odasına kapanmış, elinden geldiği kadar hızlı düşünerek beste yapmaya çalışıyordu. Yemek saati gelmiş, yakın dostları Spohn ve Meyerhofer onu alıp yemeğe götürmek için uğramışlardı. Böyle yapmasalar onun yemek yemeyi kesinlikle unutacağını biliyorlardı. Onu bir aşağı bir yukarı odayı adımlar bir durumda buldular. Goethe'nin bir kitabından yüksek sesle şiir okuyordu. Yüzü coşkuyla pırıl pırıl aydınlanmış bir durumdaydı. Başıyla onları şöyle bir selamlayarak devam etti. Şiiri bitirir bitirmez masaya koştu, kalemini kaparak olağanca hızıyla yazmaya başladı. Sonra kağıttaki mürekkebin kurumasını beklediler. Kurur kurumaz da bu yeni besteyi piyanoda seslendirmek için her zaman gittikleri kafeye gittiler. Spohn ve Meyerhofer de yemeği filan unutmuşlardı. Schubert'in müziği ilgilerini çekmiş ama kafalarını karıştırmıştı. Şarkı bir babanın soğuk bir kış gecesi çocuğunu kollarıyla sarmış bir halde at sırtında yaptığı yolculuğu anlatır. Çocuk, Erlkönig'in periler kralı kendisine el ettiğini, tatlı sesiyle onu yanına çağırdığını fısıldar. Babası çocuğun heyecanını yatıştırır, ona ağaç dallarındaki rüzgarın hışırtısından başka bir ses duymadığını söyler. Baba oğul yollarına devam ederler. Çocuk birden keskin bir çığlık atar, periler kralının canını yaktığını söyleyerek ağlamaya koyulur. Babası elinde olmadan atını mahmuzlar ve cübbesiyle çocuğu daha da sıkı sarmalar. Kasabaya geldiğinde kollarındaki çocuk ölüdür. Çocuk, baba ve Erlkönig, bütün kişileri temsil eden anlatıcı fırtına gibi dramatik bir piyano eşliğinde bu trajediyi dile getirir. Schubert bu parçayı hem çalıp hem de söylemeye kalktığında oradakilerin içine düştükleri şaşkınlığa şaşmamak gerek. Schubert hiç de iyi şarkı söyleyen biri değildi. Girişi yapması, her üç sesi de onun söylemesi, bir yandan da piyano partisini çalması şarkısına karşı hiç de adil bir davranış oluşturmuyordu. Ama ne olursa olsun o ve arkadaşları gecenin geç vaktinde öğrenciyken okudukları okulda bir araya gelerek Schubert'in yeni şarkısını baştan sona dinlemek istediler. Schubert şarkıyı bir kez daha okuyunca Holzapfel ses partisini kendisinin söylemesini önerdi. Notayı eline alarak deşifre ede ede seslendirdi. Okuldaki yaşlı armoni profesörü Doktor Ruzicka yapıtı can kulağıyla dinlemişti. Birkaç dakika düşündükten sonra "Bir şeyi Franz yapıyorsa kesinlikle doğrudur. Onun düşünceleri doğruca gökten iner." diyerek şarkıyı beğendiğini söyledi. Allons, Enfant de la Patrie. 1792'de Strasbourg huzursuz bir kentti. Fransız devrimi süreç içinde ilerleme durumundaydı ve insanların başları henüz omuzlarının üstünde, yarınlarından kuşkulu bir halde duruyordu. Birliği orada konuşlandırmış olan Fransız subayı Claude Joseph Rouget de Lisle, 1760-1836. Fransız ulusal marşı La Marseillaise'in söz yazarı ve bestecisi. Bu marş Fransız devrimi sırasında Marsilya'dan Paris'e yürüyen gönüllü ordu birlikleri arasında çok tutulunca La Marseillaise adını aldı. Devrim mayalanmasının iyice bilincindeydi. Şair, şarkıcı ve müzisyen olan Döliz, devrimcilerin yurtseverlik titreşimlerini duyarlılıkla tınlayan bir tel gibi yanıt veriyordu. Strasbourg Belediye Başkanı Dietrich'le yakın bir dostluk kurmuştu. Akşam yemeklerini çoğu zaman onun evinde yiyordu. O güzelim pâté de foie gras, ciğer ezmesi ve yer mantarının vatanı olan bu kentte yiyeceğin çok azaldığı akşamların birinde yemek acınacak kadar fakirdi. Döliz pelerinin altından bir şişe şarap çıkardı. O günlerin dramatik edasıyla özgürlüğe ve vatanımıza içelim dedi. Strasbourg çok yakında bir yurtseverlik tören kutlamasına sahne olacak. Şarabın şu son damlaları Döliz'e içinde yaşadıkları coşkuyu insanların ruhlarına iletecek bir ezgiyi esinlesin diye haykırdı. Kadehler çınladı, yüzler aydınlandı. Evine döndüğünde genç adamın gözünü uyku tutmadı. Klasenin başına oturdu, bir iki akor gezindi, bir takım sesler, bir takım sözler mırıldandı. Tek nota yazmadan bütün gece bu minval üzerine sürdü. Sabah olunca Döliz, gece kafasında canlanan Marseillaise'in sözlerini ve müziğini hummalı bir biçimde kağıda geçirdi. Bitirir bitirmez Dietrich'in evine koştu. Konu komşuyu dolaşarak parçayı dinletmek üzere eve topladılar. Dietrich'in kızı Klasen'e oturdu, eşlik partisini çalarken genç adam Marseillaise'i söyledi. Bütün dinleyiciler Marseillaise'in sözlerinin yarattığı coşku ile kendilerinden geçmişlerdi. Sevilen ve beğenilen hiçbir şarkı bunun kadar hızlı ve coşkulu bir yanıtla karşılaşmamış, dört bir yana bunun kadar çabuk yayılmamıştı. Birkaç ay sonra zavallı Dietrich, kendi misafir odasında ilk kez o denli mutlu koşullarda dinlediği aynı ezgiyle giyotine gönderiliyordu. Marseillaise, Fransız insanının zafer ve intikam şarkısı, kalk borusu, sevgi ve nefret ilahisi haline gelmişti. Rossini'nin Sevil Berberine Perdah Tıraşı. 1816 sonbaharında Roma'da büyük bir karnaval vardı. O sıralar Rossini, Gioacchino Antonio Rossini, 1792-1868, en tanınmışları Il Barbiere di Siviglia, 1816 Sevil Berberi, La Cenerentola, 1817 Kül Kedisi, Semiramit, 1823 Semiramis ve Guillaume Tell, 1829 olan 40'ı aşkın opera yazan ünlü İtalyan besteci. Daha 24'ündeydi. Ebedi kente gelmeye davet edildi ve gelirken de yanında bir opera getirmesi ricasıyla onurlandırıldı. Rossini bu çağrıyı büyük bir heyecanla kabul etti. Roma'ya gelince kendisini ve bestelediği müziğin partisyonunu Teatro Argentina'nın empresariosuna takdim etti. Bir karnaval operası olarak az önce tamamlamış olduğu bir yapıtı seçmişti. Bu Torvaldo e Dolisca idi. Opera empresariosu son derece memnun kalarak operanın sahnelenmesi iznini almak üzere librettoyu bir dilekçeyle birlikte polis şefine teslim etti. Bu uygulama faşizm döneminden çok önceki günlerde bile zorunlu kırtasi bir işlemdi. Polis şefi beyefendinin teslim ettiği metinde yakışıksız politik imaların yer aldığını ileri sürmesin mi? Empresaryonun aklı başından gitti. Ne ettiyse oyunun yasaklanmasını önleyemedi. Peki ya şimdi ne yapsındı zavallı empresaryo? Birden aklına Beaumarchais'in Sevil Berberi güldürüsü geldi. Besteciye danışmadan polis şefine Rossini'nin onun yerine başka bir libretto yazmasını önerdi. Önerisi kabul edildi. Rossini bunu öğrendiğinde olduğu yerde kala kaldı. Çok tanınmış yaşlı besteci Pazello, Giovanni Pazello, 1740-1816, Napoliten opera bestecisi. Dramatik yapısı güçlü, gerçekçi yapıtlarıyla tanınmıştır. Birkaç yıl önce Roma'da hala dillerden düşmeyen ve çok iyi bilinen Sevil Berberi adlı bir opera bestelemişti. Rossini'nin o operayla boyu ölçüşmeye kalkacak bir opera yazmaya kalkmasının haddini bilmezlik olacağını, Pazzello'nun Rossini'nin böyle bir küstahlığından çok anlayacağını düşündü. Ama başka çıkar yolda yoktu. Hemen oturup Pazzello'ya bir mektup yazarak durumu olduğu gibi anlattı. Hoşgörüsüne sığındığını belirterek kendisini bağışlamasını ve aynı zamanda da iznini rica etti. Pazzello, Rossini'nin bu iki ricasını her yana çekilebilecek bir yanıtla karşıladı. Pazzello'nun yanıtında sonucun ne olacağından hiç kuşkum yok gibisinden gizemli bir ifade yer alıyordu. Rossini partisyonu 3 gün içinde tamamladı ve hemen yapıtın provalarına geçildi. İlk temsil 5 Şubat 1816'da verildi. Rossini klasenin başındaydı. Kalbi öylesine hızlı atıyordu ki, bak sanki yüreğimin küt kütüne seyirciler de duyuyorlardır diye geçiyordu aklından. Sinirli olması için her türlü neden vardı. Pazzello temsili yuhalatmak için ücretle tutulmuş bir takım adamlar göndermiş, adamlar da tam bu işin ehli olduklarını göstermişlerdi. Korkudan neredeyse yarı ölü bir durumda olan, söylerken çalacağı gitarı sahnede akord eden, bu arada haklı olarak yuhalanan tenorla alay ediyorlardı. Yuhacılar kadın kahramanın sahneye giriş haryasını beğenmediklerini bahane ederek ortalığa veryansın ediyorlardı. Birinci perde sonunda yorgunluktan parmaklarını kıpırdatamayacak duruma gelen şarkıcıları cesaretlendirmek için alkış tutan Rossini'ye bağırıp çağırıyor, gerçekten de inanılmayacak pis hakaretler yapıyorlardı. Rossini operanın bitmesini beklemeden tiyatrodan çıkıp gitti. Bu opera burada biter, bir daha sahnelenmez sonucuna varmıştı. Oysa ertesi gece ortalıkta yuhacılar olmayınca izleyiciler operayı rahat rahat izleyerek bir kez daha değerlendirdiler. Pırıl pırıl üvertürü dikkatlerini çekti. Aryalar arasında uzun uzun resitatiflerin bulunmayışı konusunda insanın içine ferahlık veren yorumlara giriştiler. Sevecenlik ve tutkudan yoksun olmasına karşın müziğindeki canlılığı ve parlaklığı övdüler. Övdüler, övdüler de havai oldukça sıradan ama arkadaş canlısı bir insan olan Berber Figaro'nun ileride opera repertuarının bir demirbaşı haline geleceği hiçbirinin aklının ucundan bile geçmemişti. Bir Rossini duasının etkililiği. Rossini'nin tembelliği kadar sadeliğini de dile getiren çok ünlü bir öykü vardır. Bir sabah Rossini yatağında yattığı yerde beste yapıyordu. Yazdığı nota kağıtlarının bir tabakası kayarak yataktan aşağı düştü. Havada uçarak odanın öte yanına savruldu. Rossini yataktan kalkıp nota kağıdını almaya üşendi. Boş bir nota kağıdını çekerek hızla notaları çiziktirmeye girişti. Böylesi daha kolayına gelmişti. Rossini'nin kolay nota yazmasını vurgulayan buna benzer bir öykü daha vardır. Musa operasının ilk temsil edildiği gecenin sabahında her zaman olduğu gibi yatağında yatıyordu. Balzac bu operayı müziğin müthiş bir şiiri olarak tanımlamıştır. Gene her zaman olduğu gibi Rossini'nin odası çene yarıştıran dostlarıyla tıka basa doluydu. Librettocu Totolla bu sırada çok heyecanlı bir biçimde odaya dalıverdi. Hiç kimseyi selamlamadan doğruca yatağın yanına kadar gitti. Bir solukta "Maestro, üçüncü perdeyi kurtarmış bulunuyorum," dedi. "Siz ne mene bir beladan söz ediyorsunuz ki Allah aşkına dostum? Üçüncü perdeyi neden, kimden kurtardınız? Nedir yaptığınız?" "Kızıldeniz'i geçmelerinden önce İbranilerin okumaları için bir dua daha ekledim. Buyurun bakın, bir saat içinde yazdım bunu." "Bir saat ha?" diye yineledi Rossini. "Evet, bir saat yettide arttı bile," diye övündü Totolla. "Pekala, siz bunu bir saatte yazdığınıza göre ben de bir saat içinde besteliği veririm, olur biter." Tombul vücudunun el verdiği bir hızla sıçrayıp yatağından kalktı, masasının başına geçti. Piyano ya da daha başka bir çalgı kullanmadan 10 dakika içinde duayı besteliği verdi. Bu dua da operanın en beğenilen, en aranılan parçası oldu. Meğer Berin Uyuyan Güzelleri. Rossini'nin Sevil Berberi, Paris'te genel direktörlüğünü yaptığı Opera des Italiens'de sahneleniyordu. Perdenin açılmasına daha çok vardı ama salon tıklım tıklım dolmuştu. Boş kalan yalnızca iki koltuk vardı. Bunlar en ön sıradaydı ve operada herkesin görebileceği bir yerdeydi. Halk bu koltukların hangi büyük kişilere ayrıldığını merak ediyordu. Sonunda tam da perdenin açılacağı sırada şık giyimli iki genç adam sökün ettiler. Koltuklara giden iki yanı sütunlu geçitten sallana sallana ilerliyorlar, sağa sola reveranslar yaparken herkesin duyabileceği şekilde yüksek sesle konuşuyorlardı. Salona girişleri bir kraliyet alayı gibi olmuştu. Büyük bir şamatayla iki boş koltuğa yerleştiler. Perde açıldı. Daha 15 dakika geçmemişti ki yanlarında oturanların kulaklarına hafiften bir horultu sesi geldi. Bunu duyanlar yanlarındakini dürterek "Adamlara bak, uyuyakalmışlar" diye fısıldaşıyorlardı. "Duyuyor musun horlamalarını?" Bu söz bütün salonu dolaştı. Bu iki delikanlı melodileriyle tüm dünyaya neşe saçmış olan bu operanın başından sonuna güzel bir uyku çektiler. Ancak oyun biterken uyandılar, gözlerini ovuşturdular, sonra da olmadık bir bıkkın eda ile ayaklarını sürüye sürüye çıkıp gittiler. Paris bu olayla çalkalandı, durdu. Tabii olup bitenler Rossini'nin de kulağına gitmişti. O ise istifini hiç bozmadı. Ama her operasının temsilinde aynı şey tekrarlandı. Operanın aboneleri bu genç adamların rollerini tekrarlamalarını bekler oldular. Sonunda bunun gerçekten de bir rol olduğu söylentisi ortalıkta dolaşmaya başladı. Bu iki adamı Rossini'ye duyduğu kıskançlık dillere destan olmuş olan Meyerbeer, Giacomo Meyerbeer, asıl adı Jacob Bibman Meyerbeer, 1791-1864, Alman opera bestecisi, gösterişli romantik operayı Paris'te moda haline getirmiştir. Tutmuştu. Rossini'ye kazandığı başarı konusundaki düşünce ve duygularını böyle gösteriyordu. Ama Rossini buna hak ettiği karşılığı verdi. Meyerbeer'e iki bilet yolladı ve aşağıdaki şu notu ekledi: "Şu son zamanlarda işlerin sizin istediğiniz yolda gitmediğini üzüntüyle öğrendim. Dolayısıyla bu biletleri kabul etmek lütfunu lütfen bana bahşeder misiniz? Bu loca opera binasının her tarafından görülebilecek bir konumda, herkesin görebileceği bir yerdedir. Koltukları ise son derece rahattır. Merak etmeyin, temsilin bitmesine yakın sizi ben uyandırırım. En içten duygularımla, Rossini." Schumann onu müzikle söyledi. 1820'lerde Leipzig'te bir şatoda Friedrich Wieck adlı bir gulyabani yaşıyordu. Wieck'in canından çok sevdiği Clara Schumann, kızlık adı Clara Josephine Wieck, 1819-1896, Alman besteci ve piyanist kadın, Robert Schumann'ın eşidir. Adlı güzel bir kızı vardı. Daha 9 yaşındayken çok güzel piyano çaldığı için her dinletisinde üstüne düka altınları yağdırılan ekmek teknesi, göz bebeği bir kız evlattı bu. Gulyabani kızını yitirmek korkusuyla kuleye kapatmış, ona piyano temrinleri yaptırıyor, kendisi de alt katta piyano dersleri veriyordu. Oysa günlerden bir gün piyano öğrencisi kılığına girmiş besteci prens Robert Alexander Schumann, 1810-1856, liedleri, piyano ve orkestra yapıtlarıyla ünlü Alman romantik besteci. Piyano parçalarının birçoğunu 1840'ta evlendiği Clara Schumann için yazmıştır. Kızın nöbetçilerini atlatarak Gulyabani'nin evine girmenin yolunu buldu. Robert çok güzel piyano çalıyordu ama piyanosundan çıkan sesler küçük Clara'nın o bir tuhaf dört yanı bel vermiş köhne çalgısından çıkan seslerin kabına erişemiyordu. Kız ve piyano çalışı Robert'i yıldırım çarpmışçasına şaşkına çevirmişti. Onun üzerine Robert bir gün Gulyabani'nin şatosunda yatılı öğrenci olarak yaşamaya geldi. Büyüdükçe Clara ile birbirlerini daha iyi tanıdılar. Birbirlerini daha karşı durulmaz bir biçimde büyüler hale geldiler. Aslında periler Clara'yı güzel huy ve parlak yetenekle donatmışlardı. Karşısında çıkan herkesin kalbini kazanıyordu. Pek çok ülkenin prensleri onun peşinden koşuyorlardı. Bunlardan en vefalı çıkanı Robert'ti. Ama Gulyabani, Robert'in evlenme teklifini gözü kapalı geri çevirdi. Delikanlı şatodan ayrıldı. Zihnini ve müziğini dinginleştirmek gereksinimi içindeydi. İçindeydi de her Allah'ın günü sevgilisinin kapısına varıyor, her keresinde de kapı dışarı ediliyordu. Gönderdiği mektuplar açılmadan geri geliyordu. Kız da Robert'i görmesine, onunla konuşmasına izin vermesi için babasının ayaklarına kapanıp yalvarıp yakarıyor. Oysa bu yakarmalar Gulyabani'nin taş kalbini zerre kadar yumuşatamıyordu. Canavar adam pis pis gülerek kızı uzaklaştırmak için Dresden'e gönderdi. Robert her şeyi bildiği halde, "Varum, peki ama neden?" diye soran acı dolu küçük bir piyano parçası yolladı. Bütün bir yıl birbirlerinden ayrı kalan aşıklar birbirlerini ne gördüler ne de birbirlerinden haber aldılar. Ama Robert Clara'ya anlamı gözünden kaçmayacak müzikal bir aşk mektubu, Fa diyez minör piyano sonatını besteleyerek kıza ithaf etti. Clara, Leipzig'teki bir konserinde babasının burnunun dibinde bu eşi görülmemiş aşk çığlığını çaldı. Kalabalık dinleyicilerin arasında yüreği küt küt atarak dinleyen Robert, kızın yapıtın ne demek istediğini anladığını, beğendiğini fark etti. Böyle bir güvenceye de çok gereksinimi vardı. Çünkü 17'sini süren Clara, daha önce şan öğretmeniyle hafif yollu bir flört yaşamış, Robert de bundan Ernestine von Frignan adında bir piyanist kadınla bir ara nişanlanacak kadar umutsuzluğa kapılmıştı. Clara'nın başkasına gönül verdiği bir sırada bestelediği fantezi, her ikisinin de sözcüklerden daha iyi anladıkları bir dilde bir iç döküş, umutsuz bir seslenişti. Clara'nın ihtiyar dadısı ve sırdaşı gençlere acıdı. Bir mehtap buluşması düzenledi. Aşıklar buluşarak karşılıklı evlenme andı içtiler. Clara'nın 18. yaş gününde Robert, sadıçını ziyaret bohçası ile kızın babasına gönderdi. Görgü, görenek ve terbiye kurallarına uygun olarak kızı istetti. İsteği bu kez de reddedildi. Baba Vic, gulyabaniliğinden şaşmıyordu. Oysa Robert kızın sevdiğini bildiği için kendinden emindi. O güne kadar anımsayabildiği en büyük coşkuyla ve yoğun bir izdivaç düşüncesiyle David Münner Tanze'yi ve onun ardından gelen ayrılık yılları sırasında Novelet'ten Kinderschenen ve Kreisleriana Clara'ya Robert'in duyduğu aşkın yeni yeni kanıtlarını sunup durdu. Bu yapıtları Clara konserlerinde yalnızca kendisinin sahip olduğu bir büyüleyicilikle çalıyor ve dinleyiciler Robert'i besteciler prensi olarak görmeye başlıyordu. Gerçekten de öyleydi. Öyleydi ama baba Vic olaylara öyle bakmıyordu. Bütün öfkesini bir çare delikanlıya yöneltti. Yasalardan medet umarak Robert'i mahkemeye vererek ayyaşlıkla suçladı. Evlilik sözleşmesi için akıl almayacak bir serveti şart koştu. Mahkeme sanığı aklayarak evliliğini meşru ilan edince yenik düşen Gulyabani küskün bir halde şatosuna çekildi. Müzikte olağanüstü bir yiğitlikle zaferden zafere koşan prens eşini böylece kazanmış oldu. Clara'nın 21 yaşına gireceği günden bir gün önce evlendiler. Evliliklerinin o tarife sığmayan bir yılı sırasında Robert 130 şiiri besteledi. Mithen, Frauenliebe, Dichterliebe ve başka büyük şarkıları bunların arasındadır.